Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşı, erkeklerden ilk Müslüman, ilk halife Hazreti Ebubekir 571 yılında Mekke'de doğdu. 634'te Medine'de vefat etti. Halifeliği 632 yılından 634 yılına kadar 2 yıl 3 ay 10 gün sürdü. Müslüman olmadan önceki adı Abdülüzzâ idi. Allah'a ve elçisine inandıktan sonra ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Abdullah olarak değiştirildi. Peygamberimizi her zaman ilk destekleyen ve doğrulayan olması nedeniyle ona Sıddık lakabı verildi. Bu yüzden Ebu Bekir Sıddık olarak tanınmıştır. Henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Müslümanlığa davet edince hiç tereddüt etmeden inanmıştı. Kendisinden sonra annesi, babası ve torunları da İslam dinini kabul ettiler. Bu şerefe arkadaşlarının ulaşmasına da yardımcı oldu. Allah'a ve elçisine iman edince hemen eski arkadaşlarını Müslüman olmaya çağırdı. Onlara İslam'ı anlattı. Kalplerindeki şüpheleri giderdi. Müslüman olmalarına vesile oldu. Sahabeler arasında cennetle müjdelenmiş 10 kişiden olan Hazreti Osman, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Ubeyde gibi şahsiyetler onun tavsiyesiyle ilk Müslümanlar arasına girmişlerdir. Kızı Hazreti Ayşe'nin Peygamberimize eş olmasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayınpederi olma onuruna ulaşmıştır. Genellikle yumuşak huyluydu ama gerektiği zaman sert olurdu. Peygamberimizin vefatından sonra zekat vermeyeceklerini, Müslümanlıktan vazgeçtiklerini bildiren kabilelerin üzerine İslam ordularını göndermiş, onları yeniden İslam devletinin egemenliği altına almıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh en bilgili sahabelerdendi. Her zaman Peygamberimizle birlikte olduğundan ilim ve ahlakta yüksek bir dereceye ulaşmıştı. Peygamberimiz bir konuyu tartışırken Hazreti Ebubekir'i sağına, Hazreti Ömer'i soluna oturturdu. Önce Hazreti Ebubekir'in, sonra diğer sahabilerin görüşünü sorardı. Müslümanlar Peygamberimizin yokluğunda Kur'an ayetlerinin anlamını ondan öğrenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisini ilk rivayet eden Hazreti Ebubekir olmuştur. O aynı zamanda fıkıh alanında da büyük bir bilgiye sahipti. Müslümanlar fıkıh konularını ondan öğrenirlerdi. Müslüman olmadan önce de Mekke halkı arasında sayılan ve sevilen bir kimseydi. Sık sık ziyaret ederek ona akıl danışırlar, bilgi ve görgüsünden yararlanmak isterlerdi. Peygamber Efendimiz insanları Allah'ın dinine davet ederken Müslüman olmasını öncelikle arzu ettiği insan Hazreti Ebubekir'di. Peygamberimiz ticaret yaptığı bir yolculuktan döndüğünde Mekke halkını İslam'a davet etmeye başlamıştı. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden birkaç kişi o günlerde Ebu Bekir'e hoş geldine gittiler. Ebu Bekir onlara önemli bir haber var mı diye sorunca müşriklerin büyüklerinden birisi evet ey Ebu Bekir önemli bir haber var. Sana da bir görev düşüyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber olduğunu, Allah'tan vahiy aldığını, yeni bir din getirdiğini söylüyor. Senden rica ediyoruz. Onun yanına git ve iddiasından vazgeçmesini söyle. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gitti. Şu soruyu sordu. Ey Muhammed, sen halkın şimdiye kadar kabul ettiklerini kötülüyormuş, atalarının yolunu ve dinlerini eleştiriyormuşsun. Doğru mu acaba? Tekrar ediyorum. Ey Muhammed, sen halkın şimdiye kadar kabul ettiklerini kötülüyormuş, atalarının yolunu ve dinlerini eleştiriyormuşsun. Doğru mu acaba? Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse, ey Ebu Bekir, ben sana ve bütün insanlara Allah'ın peygamberiyim. İnsanları bir olan Allah'a iman etmeye davet ediyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir bu cevap üzerine hiç itiraz etmedi. Hemen orada Müslümanlığı kabul etti. Çünkü o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman yalan söylemediğini ve insanlar arasında en güvenilir kişi olduğunu biliyordu. Peygamberimiz de Ebu Bekir'in Müslümanlığı kabul etmesine çok sevinmiş, bundan memnunluk duymuştu. Hazreti Ebu Bekir Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimizin en yakın dostu ve arkadaşı oldu. Halk arasında güvendiği kimseleri Müslüman olmaya çağırdı. Evinin önünü mescit haline getirip orada namaz kılmaya ve yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Müşrikler çok öfkelendiği için bu hareketlere açıktan girişmeye herkes cesaret edemiyordu. Ama o korkmuyor ve müşriklerin öfkesine aldırış etmiyordu. Onun Kur'an okuması müşrik kadınları ve çocukları üzerinde büyük bir etki bırakıyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamberimizin en yakın dostu, yoldaşı, gönüldaşı ve arkadaşıydı. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Peygamberimiz, İnsanları putlara tapmaktan, cehalet hayatını yaşamaktan vazgeçmeye çağırdığında, onu destekleyenlerin başında Hazreti Ebu Bekir vardı. Müşrikler baskı ve işkenceye başladığında, Müslümanların yine en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimiz, müşriklerin eziyetlerinin artması üzerine Medine'ye hicret yolculuğuna başladığında, yol arkadaşı yine Hazreti Ebu Bekir'di. Mekke'den Medine'ye giderlerken saklandıkları mağarada beraberdiler. Mağarada 3 gün kaldıktan sonra çileli bir yolculuk yaparak Medine'ye beraber gittiler. Medine'ye ulaştıklarında yeni bir dönem başlamıştı. Bu yeni dönemde Allah'ın elçisine en yakın insan her zaman olduğu gibi yine Hazreti Ebu Bekir oldu. Mekke'de olduğu gibi Medine'de de canını, tüm vakitlerini ve tüm mallarını Allah'a ve onun peygamberine adamıştı. Hiçbir hizmet ve fedakarlıktan kaçmıyor, geride durmuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmış ve bazı savaşlarda komutanlık görevi kendisine verilmişti. Bu savaşlarda vücudunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna siper ederek ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmıştı. Bedir ve Uhud savaşlarında büyük kahramanlıklar gösteren Hazreti Ebubekir, Tebük seferinde İslam ordusunun sancağını taşımıştı. Peygamberimizin vefatına yakın günlerde Hazreti Ebubekir'e ait olanı hariç, mescidin tüm çevre kapılarını kapatmıştı. Sahabelerden Hazreti Abbas bu tercihin sebebini sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abbas, ben ne kendiliğinden açtım ne de kendiliğinden kapattım," buyurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın en önemli özelliklerinden biri, Peygamberimizi her olay sırasında desteklemesi, buyurduklarını ilk kabul eden olup hemen uygulamasıydı. O, Peygamberimizin hiçbir emrine itiraz etmez, ona inandığını hemen gösterirdi. Miraç mucizesi olayı bu örneklerden biridir. Peygamber Efendimiz bir gece uykudayken melekler tarafından yatağından alınmış, önce Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan göklere yükseltilmiş ve Yüce Allah'tan emirler arıp geri getirilmişti. Tekrar ediyorum. Hazreti Ebubekir'in en önemli özelliklerinden biri, Peygamberimizi her olay sırasında desteklemesi, buyurduklarını ilk kabul eden olup hemen uygulamasıydı. O, Peygamberimizin hiçbir emrine itiraz etmez, ona inandığını hemen gösteriverirdi. Miraç mucizesi olayı bu örneklerden birisidir. Peygamber Efendimiz bir gece uykudayken, melekler tarafından yatağından alınmış, önce Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan göklere yükseltilmiş ve Yüce Allah'tan emirler alıp geri getirilmişti. Peygamberimiz bu büyük mucizeyi ertesi gün Mekke halkına duyurdu. Ama müşrikler ona inanmadılar ve alay ettiler. Peygamber Efendimiz'e hakaret edip aklını kaçırmış, çıldırmış dediler. O güne kadar Müslüman olmaya niyetlenmiş bazı müşrikler de Müslüman olmaktan vazgeçmişlerdi. Miraç mucizesini duyan müşrikler, Peygamberimizi yalanlamasını umarak Hazreti Ebubekir'in evine gittiler. Onu akıllı, bilgili, olgun bir kimse olduğunu biliyor ve bu mucizeyi kabul etmeyeceğine inanıyorlardı. Hazreti Ebubekir kapının önüne çıkınca ona şu soruyu sordular: "Ey Ebubekir, sen Kudüs'e birkaç defa gidip geldin. Kudüs'e gitmek ve gelmek ne kadar sürer iyi bilirsin. Bu süre ne kadardır?" Hazreti Ebubekir, "İyi bilirim, bir aydan fazladır," dedi. Bu sözü duyduklarına memnun olan müşrikler, "İşte akıllı bir adam sözü," diyerek çok sevindiler. Sonra içlerinden biri şu sözleri söyledi: "Halbuki senin efendin Muhammed Kudüs'e bir gecede gidip döndüğünü söylüyor. Buna ne dersin?" Hazreti Ebubekir Peygamberimizin adını işitince hiç tereddüt etmeden, "Eğer o söylediyse inandım. Bir anda gidip gelmiştir," dedi. Müşrikler neye uğradıklarını anlayamadan oradan çekip gittiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hemen giyinip Peygamberimizin yanına geldi. Çevresinde bir kalabalık toplanmış olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle seslendi: "Ey Allah'ın elçisi, Miracın mübarek olsun. Bizleri senin gibi büyük bir peygambere hizmet eden kişiler olarak seçip şereflendiren Yüce Allah'a şükürler olsun. Ey Allah'ın elçisi, senin her sözün doğrudur. İnanıyorum, canım senin uğruna feda olsun. Hz. Ebu Bekir'in sözleri kendisini dinleyen müşrikleri şaşkınlığa uğrattı. Diyecek söz bulamadan dağıldılar. İçlerinden bazılarının kalbinde şüpheler yok oldu ve Müslümanlığı kabul ettiler. İşte o gün Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'e doğrulayıcı anlamına gelen Sıddık kelimesiyle seslendi. Hz. Ebu Bekir o günden sonra tarih boyunca Ebu Bekir-i Sıddık olarak anıldı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife oluşu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son öğlen namazında cemaate katılması ashabı ve sevdiklerini ümitlendirmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iyi gören Hazreti Ebu Bekir de Medine dışındaki evine gitmek için izin istemişti. Hazreti Ayşe'nin odasına dönen peygamberin hastalığı birdenbire ağırlaştı. Yanında kızı Fatıma ve zevcesi Ayşe olduğu halde yüce dosta davet olundu. Vefat haberi Medine dışına gitmekte olan Hazreti Ebu Bekir'e yoldayken ulaştı. Derhal döndü ve hiç kimseye bir şey demeden Hazreti Ayşe'nin odasına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yaklaştı. Mübarek yüzünü açtı. Evet, Hakk'ın emri gerçekleşmişti. Eğildi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alnını öptü. Gözlerinden yaşlar akarken, "Ey yüce peygamber, her şey sana feda olsun. Yemin ederim ki sen iki kere ölmeyeceksin. Ölümün bundan ibarettir. Asla bir daha sana ölüm yoktur," dedi. Sonra neye uğradığını anlayamamış, ne yapacağını şaşırmış olan ashabın yanına vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı karşısında ashabın durumu, ipinin kopmasıyla dağılan bir tesbihi andırıyordu. O anda her şey olabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmesini imkansız gören bir şok dalgası arkasından İslam'ın sona erdiğine hükmettirecek bir fırtına ve kim bilir daha ne tehlikeler getirebilecek bir andı bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla ashab zihni bir depreme uğramıştı. Uhud gününde Peygamber öldü dendiğinde durum anlaşılıncaya kadar herkes nasıl darmadağın olmuşsa, şimdi de sanki herkes az sonra çıldırmak üzere taş kesilmişti. Kafalardaki inançla beraber toplumsal birlikte infilak etmek üzereydi. Ashab o anı belki de kıyamet sanıyordu. Kabaran bir ateş seline hakim olmak isteyen Hazreti Ömer, şaşkınlıkla ateşin önünü odunlarla kesmeye çalışıyordu. Kılıcını sıyırmış, haykırıyordu ve Muhammed öldü diyenin boynunu vururum diyordu. Bu seli yatağına geri döndürecek, bu kılıcı kınına koyduracak biri olmasa o atmosferde neler olmazdı? Gözler kendisine adım adım yaklaşan Hazreti Ebubekir'deydi. Dengesini kaybetmeyen bir o kalmıştı sanki. Metin bir edayla herkesi daldığı uykudan şu konuşmasıyla uyandırdı. Ey insanlar! Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diri ve ölümsüzdür. Muhammed ancak ve yalnız bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. Muhammed ölür veya öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir zarar vermiş olmaz. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır ayeti kerimesini okudu. Bu sözlerle herkes kendine geldi. Okunan ayet sanki yeni nazil olmuştu. Herkes inancıyla beraber şuurunu da yeniden kazanmıştı. Kur'an vardı, yaşıyordu ama onu ve ondaki bu ayeti hatırlayan kimse yoktu. Ve bu bir anlık unutkanlık az kalsın dünyayı tersine çevirecekti. 17 vakitten beri kendilerine imamlık yapan Hazreti Ebubekir'den başka onları dizginleyecek biri olamazdı, olmamıştı da. Kızı Hazreti Ayşe'nin "Babam yufka yüreklidir, ona kimse itaat etmez" dediği gibi değildi. İtaati en unuttukları anda herkes ona itaat etmişti. Herkesin çözüldüğü ve çöktüğü yerde o dimdik ayaktaydı. İslam tarihindeki üç kritik zamandan bu üçüncüsünü ve en kritiğini devleşen kişiliğiyle Hazreti Ebubekir'in nasıl doldurduğunu hayret ve hayranlıkla görüyoruz. Aynı zamanda onlar onu hızla kendisini bekleyen yere doğru götürüyordu. Toplumun hep önünde olan bu müstesna şahsiyet, biraz sonra kıyamete kadarki müminlerin ilk biatlı halifesi olacaktı. Dışarıdaki insanlar az önce kendilerine hatırlatılan ayeti tekrar ederek kendilerini teselli ederken, İçeride de kainatın efendisine dünyevi son görevler sunuluyordu. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabası olarak Hazreti Ali, Hazreti Abbas, oğlu Fadıl, Zübeyr ve Üsame bin Zeyd görevdeydi. Bunlar dışında ne Kureyşlilerin "biz peygamberin akrabalarıyız" ne de Ensar'ın "biz peygamberin dayılarıyız" demeleri içeri alınmalarına gerekçe olmuyordu. Vefattan sonra ancak birkaç saat geçmiştir ki biri Hazreti Ömer'i çağırarak Beni Saide çardağında Ensar'ın toplandığını ve olay çıkabileceğini haber verdi. Hazreti Ömer derhal Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ebu Ubeyde'yi alarak Beni Saide çardağına gitti. Buradaki durumu iyi tespit etmemiz lazım. Çünkü Beni Saide çardağına gidiş tarzı ileride çokça tartışılacaktır. Durumdan ilk haberdar edilen Hazreti Ömer'dir. Gidecekleri yerde bir topluluk vardır ama kendileri sadece 3 kişi olarak gitmektedir. Hazreti Ömer'in yanına aldığı kişilerden biri ümmetin emini olarak tanınan Ebu Ubeyde, diğeri ise 5 gündür kendilerine imam olan ve biraz önce çözülen cemaati yeniden toparlayan Hazreti Ebu Bekir'dir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yıkanma ve tekfin işlemi bu arada devam etmektedir. O halde bu gidişin amacı halife seçimi değildir. Çünkü seçim için gidilse 3 kişi olarak değil, büyük bir cemaatle gidilirdi. Amaç karışıklığı önlemektir. Bunun için de sözü geçen kişileri Hazreti Ömer yanına almıştır. Hazreti Ali ve Haşimoğullarından diğerlerinin de birlikte götürülmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu cesedini teneşirin üzerinde gitmek gibi bir saygısızlığa neden olurdu. Üstelik halife seçimi için gidileceği düşüncesi de yoktur. Dolayısıyla cenazeye ait işlemlerden akrabaları uzaklaştırmak lüzumsuz ve yakışıksız bir şeydir. Biraz önceki konuşmayı yapmakla topluluğu sakinleştirdiği gibi, şimdi de bir başka karışıklığı önlemeye Hazreti Ebubekir'in gitmemesi için hiçbir sebep yoktur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kendi hesabına dışarıda bu tür bir gelişmeye hazırlıklı bulunsaydı, durumdan öncelikle kendisinin haberdar edilmesi için gerekli tedbirleri alırdı. Fakat görüyoruz ki haber Hazreti Ömer'e geliyor. Bu ise çok daha anlamlıdır. Zira biraz önce şaşkına dönmüş olan Hazreti Ömer'in böyle bir tertip içerisinde olacağı hiç mi hiç düşünülemez. Genel olarak giden 3 kişi özellikle de Hazreti Ebu Bekir açısından hiçbir ön hazırlık olmaksızın örgü örgü başlayan bir süreç, gittikçe olayların ona doğru yönelmesiyle bir de bakıyoruz ki topluma halifesini buldurmuştur. Hasta olmasına rağmen abasına bürünerek Beni Sakife çardağına gelen Hazreçli lider Sa'd bin Ubade şöyle konuşmuştur. Ey Ensar! Araplar arasında kimse sizin kadar hizmette bulunup üstünlük göstermemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavmi içinde 10 yıldan fazla kalmıştır. Onları davet etmiştir ancak içlerinden pek az kimse ona inanmıştır. Bu bir avuç insan onu korumaya, dinini savunmaya muktedir olamamışlardır. Cenab-ı Hak sizin fazileti ermenizi murad ettiği zaman size Müslümanlığı göndermiştir. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ashabına muhafaza ve savunmayı nasip etmiştir. Düşmanlara karşı en çok şiddet gösteren siz oldunuz. Bunun karşısında Araplar boyun eğmek zorunda kaldılar. Resul-i Ekrem sizden hoşnut olarak irtihal etti. Şimdi bu reislik işi herkesten çok size aittir. Ona sahip olunuz dedi. Bu konuşmanın tesiri altında Ensar, Sa'd bin Ubade'nin başkanlığına taraftar hale geldi. Fakat orada bulunan muhacirler buna karşı çıktılar. Muhacirle Ensar arasında büyüyen tartışma, Habbab bin Münzir'in şu teklifiyle bir başka çıkmaza girdi. Bir reis sizden, bir reis bizden diyordu. Bu, İslam toplumunun bölünmesi demekti. Tam bu sırada Hazreti Ebu Bekir'le arkadaşları geldiler. İddialar dinlendi. Hazreti Ömer cevap vermek üzereyken Ömer'in şiddetinden endişelenen Hazreti Ebu Bekir onu durdurdu. Kimsenin hatırlamadığı bir gerçeği dile getirmek yine ona düşmüştü. Metin ve kesin bir tavırla konuşmaya başladı. Ey Ensar! Siz kendi adınıza dile getirdiğiniz bütün faziletleri haiz bulunuyorsunuz. Fakat gerçek şudur ki Araplar ancak Kureyş'in başkanlığına razı olurlar. Bu işi başkasına vermezler. Sonra bir eliyle Hazreti Ömer'i, diğer eliyle Hazreti Ubeyde'yi tutup ileri sürdü ve aralarında durdu. Herkesin merak dolu bekleyişleri arasında teklifini yaptı. Size bu iki kişiden birini seçmenizi tavsiye ediyorum dedi. Bu sözler etrafı yeniden kendine gelmeye çağırmıştı. Hazreç'ten bir halifeyi herkesten önce Üseyd bin Hudayr başkanlığındaki Evsliler kabul etmezdi. Demek ki Ensar kendi arasında bile bütünleşemiyordu. Sa'd bin Ubade olsa olsa ancak yine Hazreçlilerin reisi olabilirdi. Hazreti Ebu Bekir'in kısa ama her şeyi anlatan konuşması karşısında kimsenin başka bir şey diyecek hali yoktu. Hazreti Ömer kendisinin bu beklenmedik sunuluşunu geri çevirdi. Hazreti Ebu Bekir'in niteliklerini överek, ''Sen hepimizden daha üstünsün. Halifelik senin hakkındır.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir ise, ''Sen de hepimizin daha kuvvetlisisin.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ''Senin üstünlüğünle birlikte benim kuvvetim de senindir. Uzat elini.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Asap yapılacak en doğru hareketin Hazreti Ömer'in yaptığını yapmak olduğunu anladı ve bir sel halinde muhacir ve ensar Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Öyle ki sedye ile getirilen halife adayı Sa'd izdiham arasında neredeyse unutulmuştu. Sa'd bu ani gelişmeyi bir türlü hazmedemeyecek ve Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeden ömrünün sonuna kadar sessiz bir muhalif olarak yaşayacaktır. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği günün gecesinde ilk İslam halifesi seçilmiş bulunuyordu. Gece geç vakte kadar süren sakife toplantısından ve biatten sonra tekrar Hazreti Ayşe'nin hücresine dönüldü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tekfin işlerine bakıldı. Bu arada Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildiğini duyan Haşimoğulları Hazreti Fatıma'nın evinde toplanmışlardı. Genel eğilimleri Hazreti Ali üzerindeydi ve Zübeyr kılıcını çekerek Ali'ye biat edilmedikçe kılıcımı kınına koymam diyordu. Bu kulisler birkaç gün daha devam edecek ve Hazreti Ömer'in Hazreti Fatıma'yı uyarmasıyla evindeki toplantılar son bulacaktı. Ertesi gün, yani Hazreti Ebu Bekir halife seçildikten sonraki akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin defnedileceği salı günü öğleden önce mescitte umumi biat yapıldı. Gece biat etmeyenler de biatlarını yaptıktan sonra Hazreti Ebu Bekir minbere çıkarak ilk hutbesini okudu ve şunları söyledi. Ey Müslümanlar! En iyiniz olmadığım halde bana biat ettiniz. Görevimi adaletle yaparsam bana itaat, doğruluktan saparsam beni ikaz ediniz. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. Haklı olan güçsüz, hakkı alınıncaya kadar benim gözümde güçlüdür. Haksız olan güçlü, hak sahibinin hakkı kendisinden alınıncaya kadar benim gözümde güçsüzdür. Allah yolunda cihadı terk eden bir toplum zelil olmaya mahkumdur. Bir toplumda kötülük yaygın olursa sonunda o toplum bir belaya karşılaşır. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat ediniz. Eğer Allah ve Resulüne karşı gelirsem bana itaatiniz için sebep kalmaz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hazreti Ali bir müddet daha Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyecektir. Kimi rivayetlerde birkaç gün, kimi rivayetlerde 6 ay. Bu, onun halifeliğini kabul etmemekten ileriye gelmezdi. Çünkü ümmetin icmağını geçersiz kılmak için Hazreti Ali'nin dayanacağı bir nas yoktu. Eğer Hazreti Ali'nin veya son nefesine kadar başı ucunda bulunan Hazreti Fatıma'nın özellikle peygambere dayandırabilecekleri bir nasları bulunsaydı niçin konuşmasınlardı? Sadece kendileri adına değil, öyle bir durumda konuşmamaları ümmet adına bir vebal sayılırdı. Fakat evine kapanan Hazreti Ali konuşmayıp susuyorduysa bu halifeyi kabul etmediğinden değil, ona kırgın olduğundandır. Kırgınlığının bir sebebi halife seçiminde onun görüşüne başvurulmamış olması, diğeri de Hazreti Fatıma'nın miras meselesidir. Buhari'nin anlattığına göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma Hazreti Ebu Bekir'e haber göndererek babasının Medine, Hayber ve Fedek'teki mirasını ister. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den biz peygamberler miras bırakmayız, geride bıraktıklarımız ancak sadaka olur sözünü işittiğini, buna dayanarak da bu arazilerin vakıf arazisi olabileceğini bildirir. Hazreti Fatıma bu yüzden Hazreti Ebu Bekir'e gücenerek ömrünün sonuna kadar ona dargın kalır. Ne olursa olsun, en kötü ihtimalle 6 ay sonra Hazreti Ali'nin biat ettiği kesindir. Hazreti Ali, halifeye haber gönderip biat için davet edince, Hazreti Ömer, halifeye yalnız gitmemesini tavsiye eder. Fakat Hazreti Ebu Bekir, kimseyi yanına almadan gider. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'i görünce şehadet getirip şöyle konuşur. Biz senin üstünlüğünü ve Allah'ın sana lütfettiği nimetleri biliyoruz. Erişmiş olduğun yerden dolayı seni kıskanmıyoruz. Fakat bizi kırdın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme akrabalığımızdan dolayı kendimizi hisse sahibi sanmıştık. Hazreti Ali'nin sözleri karşısında Hazreti Ebu Bekir'in gözleri yaşarır ve şu karşılığı verir. Varlığımın sahibine yemin ederim ki, peygamberin akrabasını gözetmeyi kendi akrabamı gözetmeye tercih ederim. Miras meselesine gelince, Resulullah'tan işittiğim şeyi yapmaktan başka elimden bir şey gelmezdi. Ve o gün öğlen namazından sonra, müminlerin huzurunda Hazreti Ali halifeye biat etmiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın son dönemleri ve vefat. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kısa bir halifelik dönemi yaşamıştır. Ama bu kısa döneme çok önemli fetihler sırdırmayı Allah'ın izniyle başarmıştır. Bu fetihlerin gösterdiği önemli sonuçlar vardır. Şöyle ki, Suriye ve İran fethiyle kuzey sınırları emniyete alınmıştır. Çözülmesi beklenen İslam hareketi bu beklentinin aksini kanıtlamıştır. Kısa zamanda fetihlere girişilmesi, irtidat hareketlerinin temelde meydana gelen bir çatlama değil de derinlikten yoksun, suni bir gösteri olduğuna işarettir. Eğer bu köklü bir hareket olsaydı, İslam devletini daha uzun zaman oyalar ve dışarıya açılmasını geciktirirdi. Nitekim, irtidadından dönüp affedilen pek çok kişi, fetih savaşlarına katılmak için halifeden izin istemiştir. Müslümanların kendine güvenlerini geri getirerek maneviyatlarını yükseltmiştir. İslam devletiyle halifesinin içte ve dışta saygı ve itibarını pekiştirmiştir. Halifenin fetihlerden elde ettiği bir toprak kazanmaktan çok fazla şeydir. Allah'ın vaadi ve tarihin seyri bu toprakları er geç Müslümanların yurdu yapacaktı. Ve daha nice ülkeleri, büyük halifenin o anki amacı toprak kazancının ötesinde insanı ayakta tutan gıda gibi toplumu besleyen bu maneviyat unsurunu vaktinde ona yetiştirmektir. Fetihler her şeyden önce toplumun sihhatte olduğunu anlatır. Büyük halife Ebu Bekir'in fetihleri bu bakımdan bir kat daha büyük ve anlamlıdır. Cepheye gönderdiği komutanlarına en küçük ayrıntıyı öğütlemeyi unutmayan, cepheden gelecek haberleri eli yüreğinde bekleyen, bu hassasiyette eşsiz insan durumundaki nazikliğin herkesten çok farkındaydı. Büyük bir kazadan kurtardığı toplumu önce suni solunumla, sonra gayet dikkatli bir bakım ve tedaviyle eski sağlığına kavuşturmaya çabalayan bir doktor gibiydi Halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Önündeki vaka daha önce bir örneğiyle karşılaşılmamıştır dendi. Eli her an toplumun nabzındaydı. Toplumun içindeki her kımıltı onu derinden ilgilendiriyordu. Halid'in bu yüzden onun gözünde bir başka anlamı vardı. Bir timsal, bir ümit, bir ufuktu Halid. Ümmetin bu gürbüz çocuğu bugünlerde hiç tökezlememeliydi. Halifenin yüreği Halid'in üstlendiği misyonda çarpıyordu. Halid'den gelen zafer haberleri aslında topluma ait birer teminat müjdesiydi. Halid'in hareketi var oldukça, İslam toplumunun zevalinden söz edilemezdi. Yüklendiği kutsal sorumluluk, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı yalnız zihnen değil, bedenen de yoruyordu. Kafasındaki meselelerin ağırlığına sanki vücudu dayanamıyordu. Omuzları çökmüş, zaten ince olan vücudu iyice zayıflamıştı. İslam hareketi gücünü kazanırken Hazreti Ebu Bekir çöküyordu. Bir gün biri ona "Ey Allah'ın halifesi" diye hitap etmiş. Hazreti Ebu Bekir hemen düzeltmişti. "Hayır, Allah Resulü'nün halifesi" demişti. Bunu demekle büyük bir yükümlülükten kendini kurtarmıyordu. Birincisine zaten hakkı yoktu. Asıl büyük yükümlülüğü ikinciyi kabul ederken alıyordu. her nefesinde taşıdığı endişe de zaten bu, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldığını hiçbir vukuat ve zayiat vermeden kendisinden sonrakine teslim edebilme endişesiydi. Peygamber dönemiyle kendi dönemi arasında herhangi bir aykırılık vehmettirecek her şeye karşı tavrı kesindi. Günlük hayatındaki önemsiz gibi görülen bir ayrıntıda bile bu dikkat ve duyarlılığını kaybetmedi. Halife olmadan önce Medine dışındaki Sun semtinde kimsesiz ve yaşlı kadınların koyunlarını sağar, onlara yardımda bulunurdu. Halife olduktan sonra bu kadınlardan birinin "Bundan sonra koyunlarımızı sağan olmayacak" dediğini duyunca, "Hayatım hakkı için size onları sağmakta devam edeceğim" karşılığında bulunmuş ve gerçekten de hayatının sonuna kadar buna devam etmişti. İslam devletinin teşkilatı asıl inkişafını Hazreti Ömer'in devrinde kazanmıştır. Hazreti Ebubekir devri teşkilattan ziyade genel prensiplerle karakterize edilmiştir. Gerçekleştirilen müesseseler sınırlı fakat zamanın şartları içerisinde yeterlidir. Devrin ağırlıklı teşkilatı ordudur. Başkomutan Halid bin Velid, yardımcıları Amr bin Az, Ebu Ubeyde, İyad bin Gum, Yezid bin Ebi Süfyan'dır. Hazreti Ebu Bekir'in komutanlara verdiği direktifler, askerlik müessesesinin temel prensipleri mahiyetindedir. Üsame ordusundan başlamak üzere hiç ara verilmeden ordular hazırlanıp önce mürtetler ve zekat vermeyenler, sonra da Irak ve Suriye cephesine sevk edilmiştir. Hazreti Ebubekir, savaşsız milletin zilletle yaşayacağını kabul eden bir halifedir. Askerlik psikolojisini çok iyi bilir ve bunu komutanlara telkin ederdi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ye verdiği öğütler, onun bu yönünü aydınlatan nice örneklerden sadece biridir. Der ki, "Her ne zaman bir şey yapacağını söylersen onu yap. Ne ceza vermekte, ne affetmekte sözünü değersiz bırakma. Vaadinde ihmalkarlık gösterme. İkaz edince de korkma. Fakat neyi söyleyip neyi söylemeyeceğine dikkat et. Bir suç işleyen için hak ettiği cezadan fazlasını verme, zulümdür. Hak edeni cezalandırmayı da terk etme, yalancı olursun" demişlerdir. Devletin Sun'da bir hazine binası vardı. Devlet geliri bekleyecek kadar durmayıp hemen sarf ediliyordu. Masrafın büyük kısmı hazırlanan ordulara gidiyordu. Hazine binasının Hazreti Ebu Bekir'deki anahtarından başka bir muhafızı bile yoktu. Galiba buna gerek de yoktu. Çünkü halifenin vefatında hazine binası açıldığında içinde yalnız bir dirhem vardı. Toplumun bu çalkantılı döneminde sağlık, eğitim, bayındırlık konularında gerekli hizmetler verildiği söylenemez ve esasen beklenemezdi. Bütün bunlar fazlasıyla bir sonraki halife döneminde ışık gibi her yana yayılacaktı. Halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh İstişareye önem verir, fakat lüzumuna inandığı konuda da kişisel inisiyatifiyle hareket ederdi. Mesela Irak ve Suriye seferleri istişare sonucunda kararlaştırılmış, Kur'an'ı toplanması dışarıdan gelen teklif hatta ısrarlarla başlamıştı. Ama Üsame ordusunu çevresinin muhalefetine rağmen tamamen şahsi kararıyla göndermişti. Dinden dönenler ve özellikle zekatta da yalnızdı. Hatta Hazreti Ömer, bu adamlar Allah'a inanıyor, onlara nasıl kılıç çekeriz diyecek kadar muhalif kalmıştı. Kişisel kararlarında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ne kadar uzak görüşlü olduğunu olaylardaki gelişmeler ispat etmiştir. Ebu Reca anlatıyor. Medine'ye girdim. Halk bir yerde toplanmıştı. Bir adam bir diğer kişiyi alnından öpüyor ve şöyle diyordu. Sana canım feda. Eğer sen olmasaydın mahvolmuştuk. Öpen kim, öpülen kim dedim. Ömer mürtetler savaşından ötürü Hazreti Ebubekir'i alnından öpüyor. Ebubekir onları ve zekat vermeyenleri dize getirdi dediler diyor. Eğer bir şahsi karar sonucuna muhaliflerini hayran bırakıyorsa o karar sahibi ne büyük ve ne mutlu bir devlet adamıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aldığı bütün kişisel kararlar işte böyle çağını ve çevresini aşan bir anlayışın ürünüdür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devlet hizmetlerinde ahlakilik ve disiplin esaslarına dayanır. Amr bin As'la Yezid bin Ebi Süfyan'a verdiği emirler onun hizmet anlayışını açıklamaya yeter. Şöyle demiştir. Gizli ve açık her hususta Allah'ın emirlerini unutma. Allah'a karşı saygısını unutmayana Allah açık yolları gösterir ve ona ummadığı yerden yardım gönderir. Onun kusurlarını bağışlar, mükafatını artırır. Allah, kullarının birbirlerine öğütleyecekleri en hayırlı şey takvadır. Sen eğer Allah'ın yolundaysan, dinin kıvamını ve işlerinizin selametini temin edecek hususlarda ihmal ve gaflet göstermezsin. Sakın gevşeklik gösterme ve gücünü yitirme. Zekat ve sadakaları toplamak için memurlar tayin edeceksin. Senin adına en çok endişe ettiğim nokta budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlara ait herhangi bir işin başına geçip de iltimas eseri olarak o işe birini tayin eden kişi Allah'ın lanetine uğrar. Allah onun mazeretini ve fidyesini kabul etmez buyurmuşlardır. İnananların danışmak istedikleri meseleler için Hazreti Ebubekir birkaç kişiyi tayin etmiştir. Devrinin en bilgeleri olan bu kişilerden başka kimsenin fetva vermesine de müsaade etmemiştir. Bu zatlar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Übey bin Ka'b ve Hazreti Zeyd bin Sabit'tir. Aynı zamanda bu isimler halifenin danışmanlarıdır. Hicretin 13. yılı Cemaziyel-Ahir ayının başlarında Hazreti Ebubekir radıyallahu an hastalandı. Hastalığı bir kere daha hicretin akabinde geçildiği sıtmaydı. Namazı kıldırma görevini Hazreti Ömer'e verdi. Kendinden sonra Ömer'in halifeliği konusunda eğilimlerini anlamak amacıyla ashabın ileri gelenleriyle istişareye başladı. Burada kesin olan nokta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın doğrudan doğruya Ömer'in adaylığını konu etmesidir. Yoksa ashabtan halife adayı göstermelerini istemiş değildir. Burada da az önce değindiğimiz kişisel kararlılığının bir diğer örneğiyle karşılaşmaktayız. Meseleyi gayet açık bir şekilde ortaya koyar. Kimi düşünüyorsunuz demez. Kestirmeden Ömer hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorar. Ömer'i en iyi tanıyan şüphesiz ki Hazreti Ebubekir'dir. Onu teklif ederken ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Ömer hakkında endişeli olanlar yok değildir. Ama akranını aşan Ebubekir, hele ümmetin geleceği konusunda emin olduğu bir çözümü eğip bükmeden açıkça ortaya koyabilecek kadar dürüst ve izinden gidilir olduğunu sayısız tecrübelerle tarih önünde ispat etmiştir. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman, Said bin Zeyd, Evsililerin reisi Hüseyin bin Hudayr, danıştığı ve Ömer'in tezkiyesini aldığı kişilerdir. Ancak Hazreti Talha, Hazreti Ebubekir'e gelerek şöyle der: Cenab-ı Hak sana Ömer'i niçin seçtiğini sorarsan ne diyeceksin? Onun bize gösterdiği şiddeti görmüyor musun? Bu sözler karşısında yatağında uzanmış olan Hazreti Ebubekir oturtulmasını emreder. Oturur ve kafalardaki soruları silip götüren cevabını ezberlenmesini istercesine tane tane ifade eder. Siz beni Cenab-ı Hakk'ın adına dayanarak korkutmak mı istiyorsunuz? Sizin bu meselenizde en ufak bir haksızlık yapan perişan olsun. Rabbime kavuştuğum zaman benim vereceğim cevap şudur: Rabbim, kullarının işlerini en hayırlılarına bıraktım. Sen bu sözlerimi herkese anlat demiştir. Sonra Hazreti Ebubekir, hilafeti boyunca kendisine sekreterlik görevini yapan Hazreti Osman'ı çağırtarak ona vasiyetini yazdırmıştır. Vasiyet şöyledir: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Kuhafe'nin oğlu Abdullah'ın dünya hayatının son döneminde, ahiret hayatının ilk ağzında, inkarcının inandığı, günahlının tevbeye geldiği, yalancının doğruyu söylediği dakikada ahit ve vasiyettir. Hattab oğlu Ömer'i kendime halef tayin ediyorum. Ona itaat ediniz. Bunu yapmaktan amacım ancak iyiliktir. Adaletle davranırsa ondan umduğum zaten budur. Başka türlü davranırsa biliniz ki insan ne işlerse onu kazanır. Gaybı bilemem ama zulmedenler nelere uğrayacaklarını iyi bilirler. Allah'ın selam ve rahmeti ve de bereketi üzerinize olsun diye yazdırmıştır. Her şeye rağmen gerekçeleriyle birlikte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın girişimi bir ışık ve tavsiyeden ibarettir. Son kararı müminlerin reyi verecektir. O sadece kendi sorumluluğunu bilen bir fert olarak üzerine düşen görevi yapmıştır. Müminlere vasiyetini yazdırdıktan sonra kendi şahsi vasiyetini yapmıştır. Beni Resulullah'ın yanına defnedin. İki kat elbisem var. Onları yamayıp beni onlarla kefenleyin. Çünkü yaşayanların yeniye ihtiyacı ölenlerden daha fazladır. Gasıl ve tekfinimle zevcem Esma ile oğlum Abdurrahman alakadar olsunlar. Kullanmak üzere Beytül Mal'den almış olduğum emanet kaplar, değirmen, üzerimdeki şu elbise ve yere serdiğimiz şu kilim geri verilsin buyurmuştur. Kainatın efendisiyle kutlu yolculuklarından 13 yıl sonra Cemaziyelahir'in son pazartesi akşamı dünyadaki görevini tamamlayan büyük halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ebedi yolculuğuna çıkmıştır. Vefatında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kere öldün bir daha ölmeyeceksin diyen Sıddık, aziz arkadaşından bir kere ayrılmıştı ama bir daha ayrılmayacaktır. Vefatını işiten Hazreti Ali, halifesinin kapısı önünde onu bize bir kez daha tanıtmıştır. Sen en şiddetli kasırgaların bile yerinden kımırdatamadığı bir dağ gibi metinsin. Sen bedeninde zayıf, Allah'ın dininde kuvvetli, gönlünde mütevazi, Allah katında ve yeryüzünde yüce, inananların gözünde büyüktün. Sende hiç kimsenin kini, hiç kimsenin değersiz bulduğu bir şey yoktu. Senin katında kuvvetli olandan hak alınıncaya kadar zayıf, zayıf da hakkı alınıncaya kadar kuvvetliydi buyurmuşlardır. Ey büyük halife! Allah senin sevabından bizi de yoksun kılmasın. Senden sonra bizleri yolumuzdan saptırmasın. Amin.